Ayrım 15.
Büyük babamın önünde eğildi ve "Hoşunuza gitti mi efendim?" Büyük babam derin derin içini çekti. Yüzü mutlulukla aydınlandı. Onun çevresinde dönendi, kollarını iki yana açtı, parmaklarını oynattı ve sonra sanki bir düş görüyormuş gibi söylendi. "Ah Varvara, biraz paran olsaydı ve doğru dürüst insanların arasında olsaydın." Annem evin ön tarafındaki iki odada oturuyordu. Birçok konuğu oluyor, bunların arasında da en çok Maksimov kardeşler ziyaretine geliyordu. Açık mavi gözlü ve gür sarı sakallı, kuvvetli, yakışıklı bir subay olan Pyotr, tükürme olayından sonra büyük babam beni onun önünde dövmüştü ve kardeşi gibi uzun boylu, ince bacaklı, soluk yüzlü ve sivri sakallı Yevgeni'yi. İri gözleri erik taneleri gibiydi ve sarı düğmeli, dar omuzlarında sarı şeritleri olan yeşilimsi bir üniforma giyerdi. Durmadan uzun, dalgalı saçını yüksek düz alnından kaldırır ve hoşnut hoşnut gülümserdi. Renksiz bir sesle, hep aynı sıkıcı sözlerle, "Bana sorarsanız olaya şöyle başlıyorum" diye başlayan bir öykü anlatırdı. Annem gözlerini yüzüne dikip onu dinler, güler ve sık sık sözünü keserdi. "Tıpkı bir çocuk gibisin." Subay iri eliyle dizine vurur ve bağırırdı. "Evet, tıpkı bir çocuk gibi." Noel haftası gürültülü ve neşeliydi. Hemen hemen her akşam annemin konukları güzel giysiler giyerler ve o da onlara katılarak en iyi entarisini giyerdi. Hep birlikte dışarı çıkarlardı. O ne zaman neşeli bir arkadaş grubuyla gitse ev yerin altına gömülmüş gibi olur, her şey donuklaşır ve sessizleşirdi. Büyük annem yaşlı bir kaz gibi odaları dolaşır, ortalığa çeki düzen verir, büyük babam da sırtını sıcak sobaya dayayıp kendi kendine söylenirdi. "Eğer istediği buysa öyle olsun, neler olup biteceğini göreceğiz." Noel'den sonra annem beni ve Mihail dayının oğlu Şasa'yı okula götürdü. Şasa'nın babası yeniden evlenmişti ve ta baştan beri üvey annesi ondan hoşlanmamıştı. Sasha'yı dövmeye başlamış ve sonunda da büyük annem onu yanımıza alması için büyük babamı zorlamıştı. Bir ay kadar birlikte okula gittik. Bu zamanda öğrendiğimi, anımsadığım tek şey adım sorulduğunda nasıl yanıtlamam gerektiğiydi. Yalnızca Peşkov diyemiyordum. İnsan benim adım Peşkov demeliydi. Üstelik öğretmene "Kes şu bağırmaya ihtiyar, senden korkmuyorum" dememe de izin verilmiyordu. Okulu başından beri sevmemiştim. Ama kuzenim okula gitmekten memnundu ve birkaç arkadaş da edinmişti. Ama bir gün derste uyuyakaldı ve birden avazı çıktığınca bağırdı. "Hayır, yapmayacağım." Uyandığında dersten çıkmak için izin istedi. Ve bu yüzden de herkes tarafından alaya alındı. Ertesi gün okula giderken Senneye alanındaki hendeğin yanından geçiyordu ki durdu ve "Sen git, ben gelmiyorum" dedi. "Biraz yürüyeceğim." Yere çömeldi. Kitaplarını dikkatle karın altına gömdü ve gitti. Güzel bir Ocak günüydü. Güneş pırıl pırıl parlıyordu ve birden onu kıskandığımı hissettim. İstemeye istemeye yoluma devam ettim çünkü annemi kızdırmak istemiyordum. Tabii Şasa'nın gömdüğü kitaplar asla bulunamadı ve ertesi günde okula gitmemesi için bu güzel bir bahane oldu. Ertesi gün büyük babam her şeyi öğrendi. İkimiz birlikte mutfakta mahkemeye çıkarıldık. Büyük annem, büyük babam ve annem masanın çevresinde toplanmış bizi süzüyorlardı. Sasha'nın büyük babamın sorularına verdiği gülünç karşılıklar anımsıyorum. "Neden okula gitmedin?" "Nerede olduğunu unuttum." "Unuttun mu?" "Evet, aradım, aradım." "Lexey'in ardından gitseydin ya, o anımsar." "Onu yitirdim." "Öyle mi Lexey?" "Evet." "Ama nasıl oldu?" Sasha bir an düşündü, sonra içini çekerek. "Bir kar fırtınası vardı, göz gözü görmüyordu" dedi. Hava açık ve günlük güneşlik olduğu için herkes kahkahayı bastı. Sasha dikkatle gülümsedi ama büyük babam dişlerini göstererek onu azarladı. "Onun kemerine tutunmalıydın." "Tutundum ama rüzgar beni ondan ayırdı" diye açıkladı Sasha. Tembel tembel, hüzünlü bir havayla konuşuyordu ve onun beceriksiz, gereksiz yalanlarını dinlemek beni rahatsız etmişti. İnatçılığı beni şaşırtıyordu. Güzel bir dayak yedi ve bizi okula götürmesi için tek kolu sakat, emekli bir itfaiyeci tuttular. Adamın bütün işi bizi izlemek ve Sasha'nın doğru yolda gitmesinden emin olmaktı. Ama bu da işe yaramadı. Ertesi gün hendeğe vardığımızda kuzenim birden yere eğildi. Çizmesinin birini çıkardı, bir yana fırlattı. Sonra öbür tekini de çıkartıp tam ters yöne fırlattı ve çoraplarıyla alanın çevresinde koşmaya başladı. Herhangi bir nedenle botların peşinden gitmeye korkan ihtiyar adam yol boyunca humurdanarak beni eve götürdü. Bütün gün büyük annem, büyük babam ve annem kasabada kaçağı aradılar. Onu manastırın yanında Çirkov'un hanında dans edip herkesi eğlendirirken bulduklarında akşam olmuştu. Eve döndükten sonra dayak bile yememişti. İnatçı sessizliği onları çok şaşırtmıştı. Ocağın üstündeki yatakta yanıma uzandı. Ayaklarını yukarı kaldırıp tavana sürtmeye başladı. "Üvey annem beni sevmiyor," diye fısıldadı. "Babam da, büyük babam da beni sevmiyor. Burada nasıl yaşayabilirim? Büyük anneye eşkıyaların nerede saklandıklarını soracağım. Ondan sonra gidip onlara katılırım. Hepiniz üzülürsünüz. Benimle gelir misin?" "Onunla gidemezdim. Başka isteklerim vardı benim. Gür, parlak sakallı bir subay olmak istiyordum. Bunun için de okula gitmek gerekti. Bunu kuzenime anlattığımda bir süre düşündükten sonra bana hak verdi. Bunun kötü bir yanı yok. Sen subay olduğunda ben de haydutların reisi olacağım. Ve sen beni yakalamaya geleceksin. İkimizden biri öbürünü öldürecek ya da tutsak alacak. Ama ben seni öldüremem. Ben de seni öldüremem." Ve böylece her şey kararlaştırıldı. Büyük annem odaya girdi, yanımıza çıktı ve bize baktıktan sonra "Benim küçük farelerim, yetimlerim, zavallı küçük cücelerim," dedi. Bu acıma gösterisinden sonra Şasa'nın üvey annesine bir hancının kızı olan şişman halamız Nedejcan'ın söylemeye başladı. Sonra genel olarak üvey anneler ve üvey babalar aleyhinde konuştu. Bunu anlatmak için bize daha küçük bir çocukken üvey anasını gökteki mahkemelerin karşısına çıkartan akıllı keşiş Jonah'ın öyküsünü anlattı. Bevley Gölü'nde balıkçılık yapan babası öyküde geçiyordu. Genç karısınca mahvedilmişti. Evde bira ile kadın onu sarhoş etmiş ve bir de uyku ilacı ile dar bir tabuta benzeyen ceviz bir sandığın içinde uyutmuştu onu. Ve ak ağaçtan yapılmış kürekleri alarak gölün ortasına götürmüş onu. Bu korkunç suça yardım etmek için suyun karanlık ve derin olduğu bir değirmen havuzunu andıran yere. Orada eğilmiş, tersine çevirmiş kayığı ve tabut sulara gömülmüş. Adam bir taş gibi çökmüş dibe. Kadın hızla kıyıya yüzmüş. Kendini sahile atıp avazı çıktığınca bağırmaya başlamış. Acı çekiyormuşçasına ağlamış. İyi insanlar ona inanmışlar ve ağlamasına katılmışlar. Ah zavallı genç dul. Acının büyük olması gerek. Yaşamımız Tanrı'nın elindedir ve ölümü bize Tanrı gönderir. Bir tek üvey oğlu Igonushku onun gözyaşlarına kanmamış. Elini onun kalbinin üstüne koymuş ve yumuşak bir sesle konuşmuş. "Ey benim alın yazım, ey üvey ana, ey bu denli sinsi olan sen gece kuşu. Gözyaşlarına inanmıyorum. Hüzünlü yüreğin gerçekte mutlulukla çarpıyor. Hadi gökteki yargıçlara ve yukarıdaki kutsal güçlere soralım. Birisi bir şam kılıcı alsın ve göğe fırlatsın. Eğer sen haklıysan beni öldürsün. Ama ben haklıysam senin üstüne düşsün." Üvey ana ona bakmış ve gözleri şeytanca bir alevle parlamış. Sertçe ayağa kalkmış ve tartışmaya başlamış. "Ey doğanın bir yana attığı sen aptal yaratık. Neler geçiyor aklından? Nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun?" Çevredekiler onlara bakmış ve dinlemişler. Bunun karanlık bir olay olduğunu anlamışlar. Yüzleri ısınmış, düşünmeye ve aralarında konuşmaya başlamışlar. Sonra balıkçıların en yaşlısı gelmiş ve eğilerek herkesi selamlamış ve kararı da şöyleymiş. "Ey iyi insanlar, sağ elime bir şam kılıcı verin ve ben onu havaya fırlatacağım ve o düşecek suçlunun başına." Yaşlı adama kılıcı vermişler ve o da fırlatmış havaya. Beklemişler, beklemişler ama o uçmaya devam etmiş. İnsanlar o parıltılı uçuşa bakmışlar. Şapkalarını çıkartıp birbirlerine yanaşmışlar. Sessiz gecede tek bir sözcük söylenmemiş ve kılıç hala yere düşmemiş. Kızıl güneş gölün üstüne düşmüş, üvey ana ışığıyla aldanmış. Alay edercesine gülmüş ve o anda kılıç bir güvercin gibi doğruca yüreğine düşmüş. Bütün iyi insanlar hemen diz çökmüşler ve Tanrı'ya dua etmişler. "Şükürler olsun sana, hak yerini buldu." İhtiyar balıkçı Igonushku'yu Kertenest ırmağının üstünde görünmez Kitez kentinin yakınında uzak bir manastıra götürmüş. Ertesi gün uyandığımda her yanımı kırmızı lekeler kaplamıştı. Çiçek hastalığının başlangıcıydı bu. Arka odaya götürüldüm ve orada uzun bir süre yattım. Göremiyordum. Bacaklarım ve kollarım geniş sargılarla sıkı sıkıya bağlanmıştı ve korkunç karabasanlar görüyordum. Bunlardan biri neredeyse öldürecekti. Beni görmeye yalnızca büyük annem geliyor bir bebekmişim gibi beni kaşıkla besliyor ve her zaman yeni bir öykü anlatıyordu. İyileşmeye başladıktan ve kollarımdaki sargılar çıkartıldıktan sonra yalnız yüzümü kaşımamı engellemek için parmaklarımdaki sargılar duruyordu. Bir gece büyükannem bilmediğim bir nedenle gecikti ve paniğe kapıldım. Ve birden onu kapının yanında yüzü tozlu tavan arası kapısına dönük kolları iki yana açılmış durumda yatarken gördüğümü sandım. Boynu tıpkı Puyort amcanınki gibi yarı kesilmişti ve aç, patlak yeşil gözlü kocaman bir kedi gibi köşeden ona yaklaşıyordu. Yataktan aşağı fırladım. Çift camlı pencereyi kollarım ve bacaklarımla kırdım ve kendimi avludaki karların üstüne attım. O akşam annemin eğlencesi vardı. Kimse camın kırılmasını işitmediği için uzun bir süre orada yattım. Bir yerimi kırmamıştım. Yalnızca omuzum çıkmıştı. Bir de her yerimi kesmiştim. Ama geçici bir süre bacaklarımı kullanamadım ve ayağa hiç kalkmadan tam 3 ay yatakta yatmak zorunda kaldım. Orada yatar, aşağıdan gelen gürültüleri, kapıların çarpışını ve sürekli gidip gelmeleri dinlerdim. Ev her gün biraz daha gürültülü oluyordu. Şiddetli kar fırtınası çatıya çarpıp hüzünlü bir ses çıkartıyor, tavan arası kapısının hemen ardında rüzgar uğulduyor, bacada cenaze marşını andırır bir ıslık çalıyor, soba borularının kapakları tıkırdıyordu. Gündüzleri kargaların gaklayışlarını işitiyordum. Sakin gecelerde ise kurtların ulumalarını tarlalardan eve kadar ulaşıyordu. Bu müzikle ruhum olgunlaştı. Sonra önceleri utangaç ve belli belirsiz bir biçimde ama her gün biraz daha sıcaklaşarak baharın çekingen yüzü Mart güneşinin parlak gözüyle pencerelerden içeri bakmaya başladı. Kediler çatılarda miyavlamaya başladı ve baharın hışırdayan sesleri duvarlara işledi. Buz parçaları düşüyor, eriyen karlar saçaklardan akıyor ve çanlar kışınkinden daha gürültülü bir biçimde çınlıyordu. Büyükannem gelip beni yoklardı. Soluğu gittikçe daha çok vodka kokmaya başlamıştı. Sonra gelirken yanında kocaman beyaz bir çaydanlık getirmeye ve yatağımın altına saklamaya başladı. Gözünü kırpıp evdeki şeytanlara sakın söyleme derdi. Neden içiyorsun? Şşş, büyüdüğün zaman anlarsın. Çaydanlıktan bir yudum alır, koluyla dudaklarını siler, tatlı tatlı gülümser ve sorardı. Söyle bakalım beyefendi, dün sana ne anlatıyordum? Bana babamı anlatıyordun. Nereye gelmiştim öyleyse? Ona nerede kaldığını anımsatırdım ve sözcükleri bir ırmak gibi akar giderdi. Bana babamı anlatmaya başladı ve bir keresinde asık bir yüzle odama girdi. Üzgün ve yorgun görünüyordu. Dün gece düşümde babanı gördüm dedi. Elinde bir fındık dalı, çayırlarda yürüyor, dilini çıkartmış, ardından koşan bir köpeğe ıslık çalıyordu. Son zamanlarda Maksim'i düşümde sık sık görmeye başladım. Anlaşılan huzursuz ruhu sığınacak bir yer bulamıyor. Birkaç kere hiç durmadan bana babam anlattı. Masallara kadar ilginç bir öyküydü bu. Askerlerine kötü davrandığı için Sibirya'ya sürülen bir subayın oğluydu babam. Orada Sibirya'da babam doğmuştu. Zorlu bir yaşamı olmuş, küçük bir çocukken kaçmaya çalışmıştı. Bir gün büyük babam onu bir tavşan gibi köpekleri de ormanda izlemişti. Başka bir zamanda onu yakalamış ve öylesine kötü dövmüştü ki komşular onu alıp saklamışlardı. Küçük çocuklar her zaman dayak mı yer diye sorardım. Büyükannem sakin bir tavırla yanıtlardı. Her zaman. Babamın annesi gençken ölmüş ve babam 9 yaşındayken de babası ölmüş. Sonra Perm'deki İyonca'da çalışan ve bir marangoz olan büyük babası onu yanına almış ve mesleğini öğretmeye başlamıştı. Ama babam kaçmış, kör dilencileri pazar yerlerinde dolaştırarak ekmeğini kazanmış ve 16 yaşındayken de Nijni Novgorod'a gelmişti. Kolçi'nin buharlı gemilerinde bir marangozun yanında çalışmaya başlamıştı. 20 yaşına geldiğinde kamera yapımında, döşemecilikte ve dekoratörlükte epey ustalaşmıştı. Atölyesi Kovaliva sokağında büyük babamın evinin hemen yanındaydı. Canlı insanlardı ve bahçelerin alçak bir çiti vardı dedi büyükannem gülerek. Orada bahçede Varya ile birlikte ahududu topluyorduk ki baban çitin üstünden yanımıza atlayıverdi. Yüreğim ağzıma gelmişti. Orada iri yarı gövdesiyle sırtında beyaz bir gömlek, kıçında pamuklu pantolon, yalın ayak, şapkasız, uzun siyah saçlarını deri bir şerit ile arkasına bağlamış bir halde elma ağaçlarının arasında yürüyordu. Annene evlenme önerisinde bulunmaya gelmişti. Onu daha önce penceremizin önünden geçerken görmüş, kendi kendine şöyle demiştim. İşte iyi bir delikanlı. Yanımıza geldiğinde sordum. Yine yolunu mu yitirdin? O ise dizlerinin üstüne çöküp şöyle dedi. Akülüne Ivanovya, işte vücudum ve ruhumla önündeyim. İstediğim var varadır. Allah rızası için bize yardım et. Evlenmek istiyoruz. Çok şaşırdığımı sana söylememde bir sakınca yok. Sonra anneni gördüm. Elma ağacının arkasına saklanmıştı. Yüzü ahu dudu kadar kırmızıydı. Gözleri dolu dolu olmuş babanı gösteriyordu. Canınız cehenneme dedim. Ne işler çeviriyorsunuz? Aklın başında mı var ya? Delikanlı ne yaptığını biliyor musun? Bir kadını ve aileyi gerçekten geçindirebilecek misin? O zamanlar büyük baban zengindi ve çocukların hepsi de evdeydiler. 4 evi ve parası vardı. Çevresinde sayılan bir insandı. Kısa bir süre önce kendisine hiç ara vermeden 9 yıl korucu olarak çalıştığı için altın sırmalı bir şapka ve bir üniforma vermişlerdi. Öylesine gurur duymuştu ki bundan. Böylece söylenecek ne varsa söyledim. Her yanım tir tir titriyordu ve ikisine de acıyordum. Yüzlerindeki bakışı bir görmeliydin. Sonra baban dedi ki, Vasilei Vasilyev'in Varya'yı bana vermeyeceğini biliyordum. Onun için onu kaçıracağım ama bize yardım etmelisiniz. Benden yardım etmemi istiyordu. Onu geriye etmeye çalıştım ama o üsteledi. Bana taş atmanıza bile aldırmam. Yalnız yardım edin. O kadar kolay boyun eğmeyeceğiz. Varvara onun yanına geldi. Elini omuzuna koydu ve Mayıs'tan beri karı kocayız biz. Bütün istediğimiz kilisede evlenmek dedi. Neredeyse yere düşecektim. Büyük annem kahkahadan kırılıyordu. Biraz enfiye çekti. Gözündeki yaşları sildi ve mutlu bir iç çekişle sürdürdü. Karı koca olmakla kilisede evlenmenin arasındaki farkı anlayamayacak kadar küçüksün. Sana şu kadarını söyleyebilirim ki, bir genç kızın evlenmeden çocuk sahibi olması korkunç bir şeydir. Büyüdüğün zaman bunu unutma ve genç kızların başını derde sokma. Bu utancı asla üstünden atamazsın. Kız da mutsuz olur ve çocuğa da hep piç denir. Bunu unutma. Kadınlara her zaman saygı göstermeli, onları sevmeli, onlarla yalnızca eğlenmeyi düşünmemelisin. Ben ne söylediğimi biliyorum. Bir an düşündü. Sandalyesinde bir öne bir arkaya sallandı. Sonra yeniden konuşmaya başladı. İşte anlayacağın büyük bir sorundu bu. Maxim'in kafasına bir yumruk indirdim ve Varvara'nın saçlarından çektim. Sonra Maxim aklı başında bir tavırla dövüşmenin bir yararı yok dedi. Evet, önce ne yapacağımızı düşünmeli, sonra dövüşmeliyiz diye atıldı Varvara. Ona parası olup olmadığını sordum. Biraz param var diye karşılık verdi. Ama onunla Varvara'ya yüzük aldım. Ne kadar verdin yüzüğe? 300 mü? Hayır, 100. O günlerde para paraydı. İkisinin de yüzüne bakıp ne budala çocuklar diye düşündüm. Annen dedi ki, görmemen için yüzüğü döşemenin altına sakladım. Artık onu satabiliriz. Tıpkı çocuk gibiydiler. Bir hafta içinde düğünün yapılmasına karar verdik ve ben gidip rahiple işleri yoluna koyacaktım. Ama büyük babamın bir düşmanı vardı. Bir koruyucu muydu neydi? Kötü bir adamdı. Ve tasarılarımızı çok önceden kestirip bizi izlemeye başlamıştı. Küçük kızımı gücüm yettiğince iyi giydirip sokağa çıkardım. Köşede bir araba bekliyordu. Varvara arabaya bindi. Maxim bir ıslık çaldı ve gittiler. Ağlaya ağlaya eve dönüyordum ki az önce sözünü ettiğimiz o domuz geldi. Ben namuslu bir adamım dedi. Olanlara karışmak istemiyorum. 50 ruble verirsen kimseye bir şey söylemem. Hiç param yoktu. Paradan hoşlanmaz, hiç biriktirmezdim. Bir budala gibi param yok, olsa da sana vermem dedim. Daha sonra vereceğine söz ver öyleyse dedi. Ama elime hiç para geçeceği yokken söz vermenin ne anlamı vardı? Zengin bir kocam var. Ondan çalmak çok zor olmasa gerek. Aklım biraz başımda olsaydı onu biraz daha konuştururdum. Ama ben aptal gibi onun pis yüzüne tükürdüm ve eve gittim. Avluya benden önce vardı ve olayı herkese anlatmaya başladı. Gözlerini kapadı ve gülümseyerek devam etti. Ondan sonraki o korkunç olayları hatırlamak bile içime ürpertiyor. Büyük baban vahşi bir hayvan gibi kükredi. Onun için bu bir şaka olmaktan çok uzaktı. Varvara'ya bakar ve onun bir soyluyla bir beyefendiyle evleneceğini söyleyip övünürdü. Kutsal anamız kimin kimle evleneceğini bizden iyi bilir. Neyse, sanki yangın varmış gibi büyük baban avluya fırladı. Yaşa'yı, Mihail'in çopur ustayı ve arabacı Kilim'i çağırdı. Onun bir kayışın ucuna bağlanmış kantar demirini aldığını, Mihail'in de tüfeğini kaptığını gördüm. İyi, hızlı atlarımız ve hafif bir arabamız vardı. Onları kolayca yakalarlar diye düşündüm. Ama tam o sırada Varvara'nın koruyucu meleği aklıma bir fikir getirdi. Bir bıçak aldım ve yola giderken kopsun diye arabanın oklarındaki ipleri yarısına dek kestim. Koptu da. Büyük baban, Mihail ve Kilim neredeyse ölüyorlardı. Ama bu iş onları yeterince oyaladı ve kiliseye vardıklarında Varvara ile Maxim kilisenin merdivenlerindelermiş ve Tanrı'ya şükür evlenmişler. Hepsi birden Maxim'e saldırmışlar ama o iri yapılıydı ve çok kuvvetliydi. Mihail'i merdivenlerden aşağıya atıp kolunu kırmış, Kilim'i de yaralamış. Bunun üstüne büyük baban, Yaşa ve usta telaşa düşmüşler. Çok kızgın olmasına karşın baban aklını başına toplamış ve büyük babana şöyle demiş. Bırak artık dövüşmeyi. Kavgadan hoşlanmam. Ne aldımsa bana Tanrı verdi ve kimse onu elimden alamaz. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Büyük baban arabaya çıkarken bağırmış. Elveda Varvara. Artık benim kızım değilsin. Seni bir daha görmek istemiyorum. Açlıktan ölsem bile umurumda değil artık. Eve döndü ve küfrederek beni dövmeye başladı. Ama ben yakınmadım ve yalnız biraz ağladım. Zamanla her şeyin düzeleceğini biliyordum. Olan olmuştu bir kez. Bak Akulina dedi bana. Artık bir kızın olmadığını unutma. Kendi kendime şöyle dedim. At bakalım ey yaşlı kızıl şeytan. Öfke buz gibidir. Çabucak erir. Büyük bir açlıkla can kulağıyla dinliyordum onu. Öyküzündeki kimi yerler beni şaşırtıyordu. Çünkü büyük babam annemin düğününü tümüyle farklı bir biçimde anlatmıştı. Bu işe karşı çıkmış ve daha sonra da annemi evine almamıştı. Ama bu öyküye göre de düğün hiç de gizli olmamıştı ve büyük babam kilisede onun yanındaydı. Hangisinin gerçek olduğunu büyük anneme sormak istemedim. Çünkü büyük annemin öyküsü benim daha çok hoşuma gidiyordu. Olanları bana anlatırken bir sandalın içindeymiş gibi bir öne bir arkaya sallanıyordu. Çok üzücü ya da çok korkunç bir olaya geldiğinde bu sallanma çılgınlaşıyor, sanki havada bir şeyler yakalamak istiyormuşçasına kollarını öne uzatıyordu. Çoğu kez gözlerini kapatıyor, kırışık yanaklarından iyilik dolu, belli belirsiz bir gülümseme eksik olmuyordu. İnsan o kalın kaşlarındaki en küçük bir kımıltıyı bile duyabiliyordu. Kim zaman iyi ya da kötü her şeyi kabul eden o kör iyiliği içime dokunuyor ama çoğunlukla onun söylenmesini, bağırmasını, şu ya da bu biçimde karşı çıkmasını istiyordum. İlk bir iki hafta Varvara ile Maxim'in nerede oldukları konusunda hiçbir bilgim olmadı. Sonra küçük, akıllı bir çocuk göndererek bulundukları yeri bildirdiler. Pazara kadar bekledim ve gece ayinine gittiğimi söyleyerek evden çıktım. Tabii onları görmeye gidiyordum. Bizden epeyce uzakta, Senetiski sokağında bir evin odasını tutmuşlardı. Avlu her türlü işçiyle doluydu, pisti, gürültülüydü ama bu onları rahatsız etmiyor gibiydi. Neşeli bir çift kedi yavrusu gibiydiler. Sanki miyavlayıp oyun oynuyorlardı. Taşıyabildiğim kadar yiyecek götürdüm onlara. Çay, şeker, erzak, reçel, un, kurutulmuş mantar ve toplayabildiğim kadar para. Ne kadar olduğunu şimdi anımsayamıyorum. Ama büyük baban görmeden ne kadar bulabildiysem topladım. Başkaları için ne yapıyorsam çalmamın hiçbir sakıncası yoktur. Ama baban hiçbir şeyi kabul etmedi ve çok alındı. Bizi dilenci mi sandın dedi. Varvara da ona hak verdi. Neden getirdin bütün bunları anne? Ben de başladım söylenmeye.